Kitabın adı Gece Sesleri. Yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. Birinci kaset B100'ü, sayfa 23. Nedim babayı büyüten dadı, Bozova'nın tüm diğer kadınları gibi yemek yemekle her türlü sorunun halledilebileceğine inanıyordu. Sesinde hem sert hem de çok yumuşak öyle bir ton vardı ki kalkmıştım yerimden mutfağa gitmek için. Koluma girmişti Zinet dadı, diğer koluma girmeye çalışan annemi itmiştim hafifçe. İçini çekmişti annem, ısrar etmemişti. Nişantaşı'na geliyoruz abla. Sıçrıyorum yerimden. İçim geçmiş olmalı. Hiç fark etmedim Harbiye'yi geçtiğimizi. Nişantaşı kavşağına doğru git, vali konağına devam et. Ha, şu büyük hastaneye mi gidiyorsun? Arka yoldaki. İşte o hastane, Amerikan hastanesidir, diyorum asabi bir sesle. Tamam abla, öyle olsun. Hastanenin önünde duruyor taksi. Telaşla cüzdanımı arıyorum çantamın içinde. Acele etme be ablam, diyor şoför. Acele işe şeytan karışır. Yoğun bakım katında, oda kapısının önünde bir süre dikiliyorum içeri girmeden önce. Ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum. Bir an kaçmak geliyor içimden. Sokaklarda başıboş dolaşmak ya da boş odalardan birinde bir yatakta büzüşüp uyumak istiyorum. İstemediğim, önünde durduğum odaya girip gerçekle karşılaşmak. Gözlerim, boğazım ve kapının tokmağına yapışmış elim yanıyor, içim yanıyor. Sonunda açıyorum kapıyı, usulca süzülüyorum loş odaya. Karyolanın ayak ucundaydım şimdi. Bir tablo seyreder gibi hayranlıkla ve şaşkınlıkla bakıyorum yataktaki hastaya. Gözleri kapalı, uzun kirpikleri rimelli. Kaşları muntazam iki yay çiziyor. Onca yılın izini hiç ama hiç belli etmeyen botokslu, çizgisiz geniş alnında. Dolgun dudakları gülümsüyor gibi. Yine ne yaptın dudaklarına? Kalıcı makyaj mı? Göğsünün üzerinde duran ince eli. Aman Allah'ım, eli. Tek bir leke yok elinde. Damarları da gözükmüyor. Bu kadarı da fazla ama. Bir ay kadar önce yüzüne bir diyeceğim yok ama ellerin gerçeği ele veriyor demiştim içimden. Mor damarlı ve çilli elleri nasıl olmuş da birer beyaz manolyaya dönüşmüş. Ameliyata almak için yakınının gelmesini bekledik. Zaman dolmak üzereydi. Tam vaktinde geldiniz. Şu formu doldurup imzalayın hemen, diyor yanımda bitiveren saçları sarıya boyalı genç hemşire. Onu getiren kadın hizmetçisiymiş galiba. Yanıtlayamamıştı soruları. O nerede şimdi? Onu getiren kadın? Evine gitti. Gelecekmiş yine. Bana uzattığı kağıdı alıyorum. Bir taraftan dolduruyor, bir taraftan da zaten yazılı olan soruları sorup duran geveze hemşireyi yanıtlıyordu. Belli bir hastalığı var mı? Yok. Tansiyon, şeker? Yok. Sigara? Bırakmıştı. Ne zaman? Bilemiyorum. 2 yıl oldu galiba. Ama çok içerdi bir zamanlar. Günde bir paket, belki de 2. Geçirdiği ameliyatlar? Apandisit? Bir de estetikleri var. Ne zaman oldu ameliyatlarını? Ne bileyim, apandisti çocukken olmuş. Diğerleri? Hatırlamaya çalışıyorum. İlk ameliyatını olalı 20 yılı geçti herhalde. Geçirdiği depresyondan hemen sonraydı. Hiç gereği yokken birden tutturmuştu genç görünmek istiyorum diye. Güzelliğiyle uğraşmayan biri için yadırganacak bir davranıştı ama İç dünyasının karanlıklarından çıkıp aramıza dönmesine o kadar sevinmişti ki kocası itiraz bile etmemişti. Benim nişan törenime bu yeni getirilmiş yüzüyle katıldığı için o ilk ameliyatının tarihini hiç unutmadım. Ama ya diğerleri? Boynunu toparlatmak için, yeniden sarkan çenesini düzelttirmek için, kaşlarını kaldırtmak için, incelen dudaklarını kalınlaştırmak için. Önceleri haber verirdi, gidip başında beklerdim. Sonra azarlarımdan usanınca söylemez oldu. Tek başına gitmeye başladı kliniklere. Kimi müdahalelerden haberim dahi olmadı. Yüzündeki ifade değişikliklerini gördükçe anlıyordum yine bir şeyler yaptırdığını. Beyaz gömlekli, yakışıklı bir adam giriyor odaya. Kibirli bir edayla süzüyor beni. Sinirleniyorum öyle tepeden bakan havasına. Çekip alsam beyaz gömleğini üzerinden, Cinderella'nın arabacısı gibi fareye dönüşü verir mi acaba? Elimdeki forma bakarak soruyor. Hastanın yakını mısınız? Evet. Bir akrabasının bulunabilmesi iyi oldu. Riski yüksek bir ameliyatı ailesine danışmadan yapmak istemedik. Riski mi var? Her ameliyatta vardır. Ama riski yüksek dediniz. Beyin ameliyatı bu. Biliyorsunuz bir pıhtı var. Bilmiyordum. Bildiğim sadece banyosunun kapısı önünde baygın bulunduğu idi. Yaşama ihtimali. Bitiremedim sözümü. Yaşar ama eski haline dönememesi bu bir ihtimaldir. Aman Allah'ım. Hastamız neyiniz oluyor? Anne. Genç adam dikkatle yüzüme bakıyor. Sonra gözlerini yataktaki hastaya kaydırıp bir kez daha bakıyor bana dik dik. Bakışlarından kaçmak için başımı pencereden yana çeviriyorum. Camda yorgun, eskimiş, bakımsız yüzümün aksiyle karşılaşıyorum yine. Buruşuk eteğini gelen yağlanmış kalçaları ve kalın beline hantal, orta yaşlı, bakımsız memur kadın. Öğretim üyesi ben. Anneniz? Evet. Öz anneniz? Elbette. Ben sabahın beşinden beri yollardayım, yorgun, bitkin ve bakımsızım ama sadece 44 yaşındayım diye haykırmak istiyorum avaz avaz. Benim birkaç yılda bir yüzümü gerdirecek, ayda bir peeling, botoks ya da bakım yaptıracak ne vaktim ne param var diyerek bağırarak mis gibi sobun kokan bu beyaz gömlekli zibidinin bacaklarını çizmemin burnuna tekmelemek istiyorum. Hastamız kaç yaşında? Hastamızmış. Dili varmıyor anneniz demeye. Söylüyorum yaşını. Bu kez yepyeni bir şaşkınlıkla bakıyor yatakta yatan kadına. Aslında doktorla yan yana durmuş, birlikte bakıyoruz anneme. Yataktaki kadına genç denemeyebilir ama yaşlı asla denemez. Yaşsız, bir süreden beri de ruhsuz ve ihtiyarlamaya inatla direnen bu ince gövde, bu yaşını belli etmeyen yüz. Bu çocuğundan bile genç duran mahluk, annem benim. Doldurduğum formu imzalayarak uzatıyorum doktora. Alıp göz gezdiriyor. Biz bazı testler yapmıştık siz gelmeden önce. Tomografi de çekmiştik. Hocayı bekliyoruz. Gelir gelmez ameliyat alacağız. Ne zaman gelir? Yarım saate kadar. Buradasınız değil mi? Bekliyorsunuz. Buradayım. Sabun kokusunu odada bırakarak çıkıyor. Tuvalete giriyorum. Başımı eğmiş, ellerimi yıkarken aynada yine göz göze geliyorum kendimle. Başım öne eğik olduğu için iyice görüyorum şimdi. Saçlarımın boyası diplerden neredeyse bir parmak çıkmış. 2 haftadır aklımdaydı ama bir türlü vakit bulup gidememiştim berbere. Aslı'yı bir kere daha arıyorum cep telefonundan. Düşüremiyorum. Telefon nerede diye soruyorum odada dolanan hasta bakıcıya. Cebim burada çekmiyor galiba. Resepsiyona inmeniz gerekiyor. Burada niye telefon yok? Yoğun bakım odalarında telefon konmuyor. Ameliyat sonrasında kendi odasına geçtiğinde inşallah başucunda bir telefon bulunacak. O halde ben bir telefon edip geleceğim diyorum hemşireye. 10 dakika bile sürmez. Bana ne der gibilerinden dik dik bakıyor yüzüme. Çıkıyorum. Koşarak iniyorum merdivenlerden. Aslı eve dönmüş müdür? Acaba haberi var mı olanlardan? Sanmıyorum. Olsa hastanede bulurdum onu. Resepsiyona yürürken az önce annemin başucunda konuştuğum doktor hızla çıkıyor odalardan birinden. Beni görünce yanıma geliyor. Ben de size geliyordum. Hastamızı ameliyata alıyoruz. Hemen mi? Evet. Boğazıma bir şey takılıyor. Çaresizlik içinde bakıyorum yüzüne. Ameliyat ne kadar sürer? Şu an kesin bir şey söyleyemem ama 3 saati aşmaz. Araz bırakır demiştiniz. Ameliyat başarılı geçse bile her şey tam eskisi gibi olmayabilir demiştim. Telefona gitmekten vazgeçip doktorla birlikte asansöre yürüyorum. Ameliyata girmeden önce son bir defa görmek için annemi. Birkaç saat sonra bize aynı insan olarak dönmeyebilir. Yarı felçli kalabilir. Bunları mı anlatmaya çalışıyor sabun kokan adam? Aman Tanrım. Yıllardan beri düz ayakkabı giyerken dahi hatırlamadığım annemi tekerlekli bir sandalyede otururken düşünmek. Midemden acı bir sıvı yükseliyor boğazıma doğru. Kusacağım. Öğürmek geliyor içimden. Doktorla birlikte biniyoruz asansöre. Başımı önüme eğiyor. Asansörün sarı ışığında yorgun yüzümden irkilmesin diye genç adama arkamı dönüyorum. Omzuma usulca dokunup. Merak etmeyin, her şey iyi olacak, diyor. Nasıl iyi olacak her şey? Yaşamını 20 yıldır kusursuz bir yüze ve bedene sahip olmaya adamış bir kadın için bir beyin kanamasından sonra nasıl iyi olabilir her şey? Nasıl? Ah anne! Yıllardan beri güzelliğinden öte hiçbir şeye odaklanamadığın için ne büyük bir acı çekeceksin şimdi eğer ameliyat sonrasında bilincine kavuşabilirsen. Saçların uzayıp beyazların göründüğünde, yaralarının üzerine boya sürülemeyeceği için, botoks zamanın geldiğinde botoksa veya yüzüne iğneyle sıktırdığın o vitaminli serumlara müsaade edilmediği takdirde, yaşının gerçek görüntüsü ortaya çıkıp nihayet yaşlı bir anneanneye dönüştüğünde ben ne yapacağım seninle? Nasıl teselli edeceğim seni? Neyle kıracağım zamana karşı direnen inadını? Yaşlanabilecek misin? Yüzünde yılların izini taşımayı, doğanın insanlar için seçtiği bu değişmez kuralı kabullenebilecek misin anne? Odaya girdiğimde iki hasta bakıcıyı çarşafın uçlarını tutmuş annemi özenle sedyeye koyarlarken buluyorum. Müsaade edin lütfen, diyorum. Çekiliyorlar sedyenin başından. Annemin bakımlı, güzel yüzüne eğiliyorum. Alnından, yanaklarından öpüyorum. Gül kokuyor, her zamanki gibi. Aşağı sarkan kolunu alıp göğsünün üzerine bırakıyorum özenle. Anne, bunca yılı seni hırpalayarak geçirmiş olduğum için çok pişmanım. Çok. Sen günlerden bir gün kişiliğini yok ederek güzelliğini sahip olduğun her şeyi tercih ettin diye ne hakkım vardı sana kızmaya? Bağışla beni anne. Döner de gelirsen bana saçlarını ellerimle boyayacağım. Manikürünü ben yapacağım. Söz. Ve elbette eflatun geceliğini giydireceğim. O renk sana çok yakıştığı için. Haydi canım, git ve bu halinle dön bana. Deli dolu bir genç kız gibi. Haydi anne. Veda faslı tamam mı? Diye soruyor hasta bakıcılardan şişman olanı. Evet, yana çekiliyorum. Yakınınız mı? Annem. Yine aynı şaşkın bakış. Aldırmıyorum artık, gülümsüyorum. Şaka şaka, diyorum. Annem olur mu hiç? Kız kardeşim o benim, arkadaşım. Gidiyorlar. Hiçbir zaman arkadaşı olmadım ve güzelliğini hep kıskandığım annemin yatağına oturup kabarttığım yastıklara yaslanıyorum. Uykusuzluktan, yorgunluktan ve ağlamaktan yanan gözlerim kapanıveriyor. Ona bir bebek beklediğimi söylediğimde, delisin sen, demişti. Hayatını durdurmak istiyorsun. Nasıl söylersin bunu? Sen bana hamile kaldığında çok daha gençtin. Ben kefaretini ömür boyu ödeyeceğim bir hata yapmışsam sen de mi yapmalısın? Anne, ben bir hata mıydım? Beni istemedin mi? İstedim elbette. Mesele sen değilsin. Ya kim? Susmuştu. Israr etmiştim. Ben her zaman bildim istenmeyen bir çocuk olduğumu. Saçmalama ne olur. Bana haksızlık ediyorsun. O hata dediğin kim o? Ben değilsem? Annem yüzümdeki kırılgan ifadeyi görünce konuşmak zorunda kalmıştı. Utku. Ne? Biricik oğlun o senin. Elbette ama Utku olmasaydı çekip giderdim. Nereye? Nereye olursa. Çekip gitmek istediğini hiç bilmiyordum. Nereden bileceksin? Demişti annem. Ya ben? Ben çocuk sayılmıyor muydum? Bana rağmen çekip gidebildin benim babamı bırakarak. O boşanma bir ders oldu bana. Bırakılan kocaların geride kalan evliliklerinden olan çocuklarına asla sahip çıkmadıklarını tecrübeyle öğrenmiştim. Aynı hata iki kere yapılmaz. Utku'yu da senin gibi babasız bırakmak istemedim. Şaşırmıştım. Uzun uzun da düşünmüştüm. Ne zaman gitmek istedi acaba diye. Etrafı, emirlerini dinlemek için ağzının içine bakan insanlarla dolu, el üstünde tutunan, bir eli yağda bir eli balda bir kadın. Kocası, bir önceki evliliğinden olma kızına sahip çıkan, dünyanın en hoş, en kibar adamı. O kızı öz evladı gibi bağrına basan ve oğlundan ayırmayan bu adamdan mı kaçmak istemişti? Neden? Ne tuhaf. Ben annemin kocasından değil de kendinden kaçmaya çalıştığını sanmıştım hep. Aslında pek de fazla kafa yormamıştım bunalımlarına. Hem ilk aşkımı yaşıyordum bütün hızıyla, hem de şımarık kadınların bunalımlarından çok daha önemli olduğunu düşündüğüm siyasi eylemlerin içindeydim. Ne en yakın arkadaşlarıma ne de sevgilime anlatmıştım evde olanları utandığım için. Annemdeki değişim Utku'nun ortaokula, benim de üniversiteye girdiğim yıllarda başlamıştı. Tatillerde bile gitmez olmuştu Bozova'ya. Bozova'dakiler Utku'yu görsünler diye yazları sadece biz iki kardeş gidiyorduk çiftliğe. Annemiz İstanbul'da kalıyordu. Babamız bir süredir Ankara'da meclisteydi. Annemin karşı çıkmasına rağmen kendi babasının yolundan yürümüş, milletvekili seçilerek meclise girmişti. Annem işte o yıllarda kopmaya başladı hepimizden teker teker. Utku ile aramızda birkaç kere konuşmuştuk bu ani değişikliğin nedenlerini. Ben kocasının seçtiği partiye tepki gösterdiğini düşünmüştüm annemin. Çünkü annesiyle babası gibi bizim zamanımızdaki tabiriyle ortanın sonunu temsil eden yıllanmış partinin gönüllü askeriydi annem. Büyük babam ömrü boyunca tuttuğu partiye asla kayıt yaptıramamıştı ama 1950 seçimleri dışında başka hiçbir partiye de oy atmamıştı. Anneannem de öyle. Karı koca devletçi cumhuriyet bürokratları olmalarına karşın kızlarının siyasi yelpazenin sağında duran muhafazakar parti politikacısının oğlu ile evlenmesine itiraz etmemişlerdi. Oysa o yıllarda karşıt partilerden olmak kan davası gütmek gibiymiş. İki ayrı partiyi tutuyor olmalarından dolayı birbirlerini eskisi gibi görüşemeyen, dostluklarını soğutmuş nice aileler varmış Ankara'da. Örneğin anneannemlerin bir tanıdığı, oğlu Muhalefet Partisi'nden bakanlık yapmış eski bir politikacının kızıyla evlenmek istediği için oğlunun nikahına gitmeyi reddetmiş 50'li yılların ortalarında. Annemden dinlediğime göre anneannemle büyük baba bu tür aşırılıklara gülüp geçiyor ama kimsenin iktidar partisi lehinde konuşmasına da izin vermiyorlarmış. Annem, baba bari bu kadar bağlı olduğun partiye kaydol da çırpılman bir işe yarasın dediğinde büyük babam hem politikacı ruhuna sahip olmadı hem de tarafsızlığını kaybetmemek için hiçbir partiye kaydolmayacağını söylermiş. İktidardaki partiye vicdan sahibi kimsenin oy vermemesi gerektiğini savunan adamın kızı, şu işe bakın ki iktidar milletvekillerinden birinin oğlunu damat adayı olarak getirivermiş bir gün babasının evine. Büyük babam yüreği dağlansa da olgunluk göstermiş. Kızım, birinci kocanda ne bulduğun hiçbir zaman anlayamadımdı. Bu sefer karşıma adam gibi birini getirdin. Sevmediğimi, beğenmediğimi söylemem ama yahu kızım keşke babası o partiden olmasaydı demiş ve ilave etmiş. Her neyse bu kez doğru seçim yaptığına inanıyorum. Allah ikinizi de mutlu etsin. Oysa bana sorarsanız annem kendi iç yapısına ters düşen bir evlilikten sonra ikinci eşini de yine yanlış kapıdan seçmişti. Politikacı karısı olmaya yatkın değildi çünkü. Gerçi evlendiklerinde Nedim baba milletvekili değil, iş adamıydı. Şelale fabrikasının İstanbul'daki dağıtım şirketinin başındayken aile içine gelişen bazı tatsız olaylardan dolayı aile işini bırakmış, babası gibi kendini siyasetin içinde bulmuştu. Ben annemin işte buna katlanamadığını düşünüyordum. Kardeşim hiçbir zaman katılmadı bu düşünceme. Utku'ya göre annemiz muhafazakar bir siyasetçiyle değil, sosyal demokrat ruhlu bir iş adamıyla evlenmişti ve doğru seçim yapmıştı. Kocasını da çok sevmişti. Peki sonra ne olmuştu da değişmişti annem? Eğer bir yaş dönümü bunalımı geçiriyor idiyse çok zamansızdı. Henüz çok genç bir kadındı çünkü. Utku'nun ve benim derslerimle yakından ilgilenirken birden kayıtsız kalmaya başlamıştı her ikimize de. Okulda olup bitenleri sormuyor, ev işleriyle ilgilenmiyor, okumuyor, gezmiyor, televizyon bile seyretmiyordu. Şiddetle savunduğu fikirleri, kocasının siyasi duruşlarına karşı çıkışları, eleştirileri de bitmişti. Evde annemin bir zamanlar her şeye karışan ve özellikle de beni yargılayan sesini boşuna arıyordum. Donuk, uzak ve sessizdi annem. Sanki ruhu onu terk etmiş, yatak odasındaki boy aynasının karşısında sadece bedeniyle baş başa kalmıştı. Nedim Baba da milletvekili olduğu için zamanının çok büyük bir kısmını Ankara'da geçirmeye başladığından ev birdenbire boşalmış gibiydi. Beni karıştığım eylemlerden uzak tutmak için İngiltere'ye yollamış, sonra apar topar geri çağırmışlardı o yıl. Yılbaşında annem her yıl yaptığı gibi Ankara'ya kocasının yanına gitmemiş, Nedim Baba Ankara'dan İstanbul'a gelmişti ailece birlikte olmak için. Anneme, Utku'ya ve bana armağanlar taşımıştı gelirken. Ama annem sofraya dahi oturmamıştı o gece. Hasta olduğunu söyleyerek odasına kapanmıştı. Kestaneli hindiyi onsuz yemiştik. İlk defa bir yılbaşı gecesini annemsiz geçiriyorduk. Annemin nesi var diye sormuştum. Bir şey yok canım. Kadınlar böyledir. Ara sıra bunalıma girerler. Yakında geçer merak etme. Üstüne gitme sakın demişti Nedim Baba. Annemin çabuk geçeceğini sandığımız bunalımı uzun sürdü. Yılbaşından sonra kimsenin yurt dışına çıkamadığı günlerde özel izinler alarak onu Londra'ya götürdü, bir kliniğe yatırdı Nedim Baba. Döndüğünde terapilerine İstanbul'da devam edildi. Nihayet eski neşesine kavuştuğunda annem başka bir kişilik kazanmıştı. Biz iki kardeş bildiğimiz tanıdığımız annemizin esas kişiliğini yavaş yavaş unutmaya, onun yeni hallerine alışmaya başladık. Bize olan düşkünlüğünden zaman zaman sıkıldığımız annemize vaktini güzelliğine ayıran, kadın ve moda dergilerinden başka yayın okumayan ve çocuklarına kayıtsız kalan bu yeni anneyi tercih bile ettik. Çünkü her ikimizde çok gençlik ve özgürlüğümüzü hayattaki en önemli şey zannediyorduk. Çocukluk işte. İçeri göz atan hasta bakıcının onaylamayan bir ifadeyle kaşlarını kaldırmasından rahatsız olup kalktım yataktan, pencereye yürüyüp dışarı baktım. Pencereden hastanenin ana girişi görünüyordu. Bir taksi durdu. Taksiden inen yaşlı bir kadın başında uzun siyah eşarbiyle bastonuna dayanarak yürüdü binaya doğru. Biliyordum bu yürüyüşü. Dünyanın tüm yükünü omuzlarında taşır gibi ama yine de dimdik, azametli adeta. Dadı, Zinet dadı. Kapıya doğru yürüyor ağır ağır. Kimden haber aldı acaba? Nasıl öğrendi? O her şeyi bilir demişti annem bir keresinde. İki değil 52 kulağı vardır onun. Her taşın altından bir entrikası çıkar. Her işe burnunu sokar. Zinet, Sultan Hanım'ın yetiştirmesidir diye yanıtlamıştı Nedim Baba. İşte o yüzden tıpkı onun gibi malumatın güç kaynağı olduğuna inanır. Her şeyi bilecek ki duruma hakim olsun. Gücünü kulağının delik olmasından alıyor. A konağının da dadı olacağına casus olsaydı keşke. Zinet'ten söz ederken hep asabi olurdu annemin sesi. Nedim Baba, annem niye sevmiyor Zinet dadıyı? Kim bilir demişti üvey baba. Sen seviyorsun ama. Beni o büyüttü. Nasıl sevmem? Babanın memleketinde varlıklı kadınlar çocuklarını kendilerini büyütemiyorlar nedense kızım. Doğurup doğurup köylü kadınların kucağına veriyorlar. Alaycıydı annemin sesi. Oo, şimdi de oklar benim anneme çevrildi öyle mi? Demişti Nedim baba. Mesele sadece senin annen değil. Sizin orada her çocuğun peşinden 4-5 kadın koşuyor. 10 yaşına basana kadar erkek çocukların ağızlarına çatalla yemek veriliyor. Büyümelerine, gelişmelerine, kendi işlerine görmelerine müsaade edilmiyor. Yalan mı? Utku ile Ayda'nın peşinde de bir dadı takmadık mıydı biz? O başka. Utku ile Ayda dadının koynunda uyumadılar geceleri. Hacer onların çamaşırlarını yıkadı, ütülerini yaptı, odalarını topladı. Hepsi bu. Üvey babam her zamanki gibi uzatmamış, susmuştu. İçimden. Sen kimi seversin ki bu zovada? Zinet dadıyla sevesin anne, demiştim. Niye adet edinmiştim acaba hep annemi suçlamayı? Benden daha güzel olduğu için mi? Annemin benden de hayatımda rastladığım bütün kadınlardan da daha güzel olmasını onun suçu değildi elbette. Bu zaman içinde kabullendiğim ve ara sıra da çok gururlandığım bir durumdu. Ama düğünümde bile benden daha alımlı ve çekici olmasını asla bağışlayamamıştım. Ne zaman düğün fotoğraflarına bakmaya kalksam, annemin ışıltısı elimdeki resimlerden yansır yüzüme doğru. Kocamın taşradan bizi ziyarete gelen akrabalarına düğün resimlerimizi gösterdiğimde. Aa, ay baksanıza, anne gelinden bile güzelmişi duymak ağır gelmişti doğrusu. Annem kendine en yakışan rengi giymese olmazdı sanki kızının düğününde. Kapıdan kafasını uzatıp içeri baktı Zeynep dadı. Beni görünce gülümsedi. Haberi alır almaz geldim dedi. Nereden duydun dadı? Aslı'nın bile haberi yok henüz. Ben duyarım dedi ihtiyar kadın. Doğru duyardı o. Bu soğukta niye çıktın sokaklara kuzum? Bana bir şeycik olmaz. Öpüştük. Başörtüsü kayıp omuzlarına düştü. Bembeyaz olmuş saçları ben görmeyeli. Nerede annen? Ameliyatı aldılar. Allah şifasını versin. Utku'ya haber verdiniz mi? Ameliyat bitsin hele. Boş yere telaşlanmasın şimdi. Doğru. Öğrenip de ne olacak? Ta Amerikalarda. Eli gitmez, gücü yetmez. Sen de burada değilmişsin. Aksi gibi. Erzurum'daydım seminerde. Fatma tuvalete kalkmış da o zaman görmüş annemin odasındaki ışığı. Yoksa sabaha kadar yatacakmış düştüğü yerde. Hemen aradı beni cebimden. Yatağın ucuna oturdu. Yorgun görünüyorsun kızım, dedi. Kim bilir kaçta kalktın bu sabah oralardan gelmek için. Dadı, hiçbir şey kaçmıyor gözünden. Bu yaşta bile. Hep cin gibisin maşallah. Sen öyle zannet. Çok yaşlandım. Ayda kızım, çok. 80'i geçtikten sonra can kalmıyor bedende. Nedim Bey'imden sonra büsbütün çöktüm. Babacığım vaktinde gitti. Eli tutar, aklı ererken. Yaşlanmak zor iş. Öyle. Bir süre konuşmadan durduk. Naylon poşetin içinden plastik bir kap çıkardı. Başucuna masasının üzerine koydu. Sütlaç yapıvermiştim, dedi. Seninki severdi benim sütlacımı eskiden. Eskiden. Annemin ruhu da yüzü gibi güzelken, bir zamanlar annem insanları, çocukları, hayvanları, ağaçları, denizi ve rüzgarı severken, dünyadaki düzenin er geç zengin yoksul herkesi kavrayacak ve kucaklayacak biçimde yeniden şekilleneceğine inanırken ve yine bu yüzden sonsuz olduğu söylenen servetine rağmen kimseye verecek hiçbir şeyi olmayan, çocuğunu bile sevmekten aciz öz babamı terk edip giderken, bir zamanlar pırıl pırıl yüreği, deli dolu özgür ruhuyla kanlı canlı ve dünya güzeli bir insanken annem, eskiden. Beni sabah erkenden Fatma aradı. Aslı'yı bulamıyormuş. Senin kaçta geleceğini bilemediği için gel de ben yokken başında duruver dedi. Apar topar çıktıkları için çok şey unutmuş. Gecelik, terlik filan getirecekmiş evden. Keşke zahmet edip gelmeseydin. Bak yetiştim işte, dedim. Annem çıksın ameliyattan, kendine gelsin hele, ben yediririm ona sütacı. Bekleme dadıcığım, kar yeniden bastırırsa hiç dönemezsin sonra Üsküdar'a. Üsküdar'dasın hala değil mi? Hep oradayım kızım, Bozova'dan çıktığımdan beri oradayım. Eski konağın yerine bir apartman diktilerdi ya, baban giriş katındaki küçük daireyi verdirdiydi bana, eksik olmasın. Aferin sana Nedim baba, dedim içimde. Bana bile kafamı sokacak bir kat vermesini bildin de seni koynunda büyüten kadına mı vermeyecektin? Aferin sana. Zinet dadı 2 saate yakın sabırla bekledikten sonra toparlanıp kalktı. Ben gideyim gayrı, dedi. Uzadı ameliyat. Lazım olursam ara kızım, hiç çekinme. Elimden ne gelirse yaparım. Hani başına birini beklemek lazım gelir filan. Az mı bekledim babacığının başında? Ararım dadı. Eve çıkalım hayırlısıyla, yatıya gelirsin bana. İnşallah. 80'ini aşmış yaşlı çınarın yanaklarına birer öpücük kondurdum. Asansöre kadar yürüdük birlikte. Asansörde ineceği katın düğmesine bastım. Sağlıcakla kal, dedi kısık sesiyle. Ben her gece dua ederim babanın ruhuna. Bu gece annen içinde okuyacağım. Haydi Allah şifasını versin. Ne garip bir insan, diye düşündüm arkasından. Annemin onca hırçınlığı, azarları, iğnelemeleri üstünden akıp gitmişti onu hiç yaralamadan. Ne darılmıştı ne küsmüştü. İstenmediğini bile bile hastalığı boyunca Nedim babanın yatağının ucunda beklemiş durmuştu. Sabahları hastaneye geldiğimizde onu çoktan yatağın ayak ucundaki iskemlede yerine almış bulurduk. Annem ne selam verirdi ne de tek bir laf ederdi yaşlı kadına. Sanki o yokmuş gibi davranırdı odada. Oralı bile olmazdı Zinet dadı. Saat 6'da akşam yemekleri dağıtılırken sanki onu duyabilirmiş gibi. Nedim Bey oğlum, ben gidiyorum şimdi. Yarın yine gelir görürüm seni, der kalkardı. Bir sabah koridorun başında belirdiğinde annemi odanın kapısına dikilmiş onu beklerken buldu. Nedim beklemedi seni Zinet, dedi annem. Son gecesini benimle birlikte geçirdi ve sana veda etmeden gitti. Başlık: Bozova'da zaman, uyanış. Uyandın mı kızım, dedi Satı elindeki kolonyalı tülbenti kızın terli alnında gezdirirken. Yavaşça araladığı kirpiklerini yeniden kapattı Zinet. Daldı yine. Dalsın varsın, nasılsa uyanacak sonunda. Ateşi var mı, sen onu söyle. Satı eliyle alnını, şakaklarını yokladı kızın. Yoktur, dedi. Düşmüş zahir. İyi. Doğruldu Sultan Hanım, kalkmaya yeltendi. Satı koşturdu yanına, iliştiği sededen kalkmasına yardım etti kadının. Uyanır da sorarsa ne diyeceğiz hanımım? Öldü, diyeceğiz Satı. Konuştuk ya daha önce, bunu bir sen, bir ben, bir de ebeden başka bilen yok. Ona göre ha. Ebe konuşursa ya hanımım? Konuşmaz. Yükünü aldı o. Kocası konuşursa ya? Bu şeyler gizli kalmaz hiç. Babam derdi ki, yalan su gibidir. Yolunu buldu mu çıkar açığa, derdi. Kocası da aldı yükünü Satı. Menfaat dünyası bu. Kahpe dünya. Kimse konuşmaz. Korkma. Allah biliyor ya doğrusunu. Hanımım, sert ve yüksek perdeden çıkan sesiyle sözünü kesti Satı'nın. Allah doğru olanı bilir, dedin işte. 17 yaşında oğlanın yanaşmaya serptiği tohumdan ne hayır gelirmiş. Senin de evladın sayılır Yusuf. Sen büyütmedin mi onu? Ne düşünüp duruyorsun o zaman? Ne bakarsın suratıma dik dik? Mürvetini görmeyelim mi oğlumuzun? Alacağı kız oğlan kız, terli duvaklı geline yüz görümlülüğünü elimizde takmayalım mı? Zamanı geldiğinde. Terliklerini takırdata takırdata çıktı odadan Sultan Hanım. Satı çöktü başına yer yatağında yatan kızın. Islak tülbentle alnına biriken terleri bir kez daha silerken Zinet'in bacaklarına dolanmış çarşafın yeniden kanlandığını gördü. Kız, çarşaf bırakmadın be, çeşme gibi akıyorsun be kızım. Pencerenin yanında duran sandığa yürüdü, temiz çarşaf almak için. Zinet hafiften inliyordu uykusunda. Maharetli ellerle temizledi dalgın yatan kızı, çıktı odadan, çarşafların kanını bahçedeki çeşmede akıttı, odaya dönüp arka balkonda gerili ipe serdi. Bir kez daha yokladı ateşini hastanın. Kızın alnı serin gelince avcuna içi rahat etti. Soyundu, geceliğini giydi, başına namaz örtüsünü bağlayıp seccadeyi yaydı yere. Çarşafları çitiledikten sonra kaşla göz arasında abdestini de alıvermişti. Gönül rahatlığı içinde namaza durdu. Satı camın önündeki çıkıntıya yaydığı döşekte derin uykudaydı. Zinet şafak sökerken uyandığında. Kızın adını çağırdığını duyunca sıçradı uykusunda. Rüya görüyordu zaten. Karanlık bir rahimden parça parça olmuş bir bebeğin gövdesini çıkarıyorlardı Neriman ebeyle birlikte. Dehşet içindeydi. Bu yüzden bir süre gelemedi kendine. Neden sonra fark etti Loğusa'nın ona seslendiğini. O da yavaştan aydınlanmaya başlamıştı ama alışkanlıkla başucundaki idare lambasını yaktı, terliklerini ayağına geçirip yer yatağına yürüdü. "Uyandın mı kızım?" dedi. "Satı bacı, sabah olmadı mı daha?" "Olmaz olur mu? Bak kıpkırmızı dışarısı." Kızın elleriyle karnını yokladığını görünce, "Kurtuldun kızım," dedi. "Kız mıdır, oğlan mı?" Satı bir an ne söyleyeceğini bilemeden durdu, dudaklarını ıslattı diliyle. "Bilmem." "Nasıl bilmem?" "Ölü doğdu bebe, hemen götürüp gömdüler." "Vay," dedi Zinet. "Sen de öyle yazdın az daha, kurtulduğuna şükret. Kordon mu dolanmış ne, zaten döl yatağında pek darmış, zar zor söküp aldık içinden. Kendinde değildin sen, kanayıp duruyorsun geceden beri." "Neydi bebe?" "Sormadım bile, bakmadım bile. Ebe karı parçalayıp aldı içinden, götürüp gömdüler. Yaşamadı ki sorayım, neyseydi neydi işte." "Nereye gömdüler?" "İncirin nahoraya." "Geçen yaz köpeği gömdüğümüz yere mi?" "Tövbe, kız bir incir mi var bahçede?" "Mezarlığa gömemediler mi?" "Hadi hadi, bir saat bilem yaşamamış bebeği ağa mezarına mı gömeceklerdi? Kızım dur be, ne ağlıyorsun be? Altın ayrı akıyor, üstün ayrı, salya sümük. Sus be kızım, sus be gülüm. Bunca acıyı boşuna mı çektim ben?" "Allah her işin doğrusunu bilir kızım. Alacağı canı bilir. Seni büyük yükten kurtardı Allah. Kapısız bırakmadı koynunda bebenle." Satı arkasını döndü kıza, mırıldandı tövbe dualarını göstermemek için. Şafak sökmek bilmedi nedense. Uzun süre kıpkızıl kaldı gök. Sanki Zinet'in geceden beri akan kanı üstlerinde biriken bulutlara buluşuvermişti. Bir süre ayakta pencereden dışarısını seyretti yaşlı kadın, sonra mutfağa gitti, demlediği çayı bir tepside çıkardı yukarı. Tepsiyi kızın yanına bıraktı. Öğürdü kız. "İçim almıyor, istemem," dedi. "Olmaz kız, aç açına olmaz. Yemeli, içmelisin, kuvvetlenmek için. Bak gene kanamışsın." Satı Zinet'i temizledikten sonra çeşmenin oraya vardı yine, kızın kanlanan bezlerini suya vurmaya. Dönüşte başını kaldırıp üst katlara baktığında odasının penceresinde hanımının telaştan kararmış yüzünü gördü. Perdenin aralığından, içinden "Şeytan görsün seni," dedi ve eliyle işaret etti kızın uyandığını. Sultan Hanım aceleyle merdivenleri indi, kapıya çıktı, yolunu kesti satının ve "Kendine geldi mi?" diye sordu sigaradan kalınlaşmış sesiyle. "Geldi." "Sordu mu?" "Sormaz ola mı?" "Ne dedin?" "Ölü doğdu, incirin oraya gömdük," dedim. "Süleyman'a söyle de küresin orayı, taze mezar gibi yapsın." "Yok yok, söyleme sakın, Al eline kazmayı sen yap. Ben yaptım bile, dedi Satı. Zinet 3 gün daha gürür gürür kanadı. Balık kireç kaymağıyla karıştırıp topak yaparak rahmine soktu Satı, ısırgan otlarını kaynatıp içirdi eliyle. Kız haftanın sonuna doğru doğrulabildi ancak. Az da olsa yemek yemeye başladı. Yüzüne renk geldi. 10. günün sabahı Satı leğene su koyup yıkadı Zinet'i. Temiz giysiler giydirdi, saçını tarayıp ördü. Hanım konuşmaya gelecek seninle, dedi. Suratını kiştikleyip durma böyle. Kalkar elini öpersin. O konuşmadan konuşmazsın. Kız duydun mu beni? Ne diyecekmiş bana? Benim ne günahım var? Ben mi bindim oğlunun üstüne? Kovacaksa beni sana söylese ya. Ah Satı bacı, odanda yataydın, gelmeyecekti bunlar başıma. Ettiğin lafa bak kız. Ben bekçi köpeğin miyim senin? Bağıraydın, çağıraydın avaz avaz. Karşı koyaydın bacaklarını açacağına. Hem nereden çıkardın hanımın seni kovacağını? Önce bir dinle bakalım ne diyecek. Hürmette kusur etmeyesin sakın, emi. Yanıtlamadı Zinet. Geveze bilinen kızın bu suskunluğu hoşuna gitmiyordu Satı'nın. Hanım doğum sonrası karalar basar ya bazen loğusalara, ondandır diye geçiştiriyordu ama Satı bu suskunluğun esat nedenini biliyor gibiydi. Yusuf'un evden ayrılmasından beri bıçak açmıyordu ağzını. Gönül düşürmüştü Zinet. Kızlığını bozan o sütük bozuğa. Hanım akşama doğru girdi, iyice havalandırılmış, temizlenip toparlanmış odaya. Tünediği sedirin ucundan fırladı Zinet, el etek öptü. Azametle yürüdü, sedirin orta yerine kuruldu Sultan Hanım, kıza eteğinin dibini işaret etti. Otur şöyle. Ayakta duran kız gösterilen yere diz çöktü. İyi misin? Kanaman durdu mu? Durdu. Gençsin. Çabuk toparlarsın kendini. Başın sağ olsun. Çok çocuk doğurursun daha. Uygun bir kocaya varınca. Önüne baktı Zinet. Bak kızım, bir hatadır işledin. Babasının kim olduğunu bile sormadım sana. Gençlik hatasıdır dedim. Çiftlik genç adam dolu. Eli ayağı düzgün kızsın. Biri o istemeden abanmıştır üstüne dedim. Ne ettiysem ettim. Erkeklerimize duyurtmadım gebeliğini. Yoksa öldürürlerdi seni. Evimize kara leke sürdün diye. Hanımım, konuşma. Lafımı kesme. Çocuk ölmeseydi bebenle beraber yol atacaktım seni başka köye. Ama oğlan öldü. Oğlan mıydı? Diye atıldı Zinet. Öyle bir şey demedim. Dedin hanımım. Demedim kız. Ne bileyim piçin kız mı oğlan mı olduğunu? Sormadım bile. Laf gelişi oğlan demişimdir. Neyse. Şimdi çocuk öldüğüne göre burada kalabilirsin. İşini eskisi gibi eksiksiz yaparsın. Ama bir şartım var. Cebinden sigara tabakasını çıkardı. İnce kağıtlardan birini dizlerine yaydı. İçine az biraz tütün koydu. Kağıdın bir ucunu diliyle ıslatıp sardı Sultan Hanım. Oynaş yok bundan böyle. Bir daha gebe kalacak olursan ya da bir yaramazlığını duyarsan. Önündeki mangalda eğilip yaktı sigarasını, içine çekip ateşledi. Bu sefer yaptırmadığımı hemen yaptırırım bilmiş ol. Eliyle kendi boynunu keser gibi yaptı hanım. Zinet pencereden dışarıyı seyreden bakışlarını takip etti hanımın. Süleyman dışarıda kapının yanında silahını temizliyordu. Başını iki eli arasına alıp oturduğu yerde sallandı kız. Semiha gelin doğurana kadar Satı'ya yardım edeceksin mutfakta, dedi hanım. Bebek doğduktan sonra küçük eve geçer, orada Semiha gelinin ayak işlerini yaparsın. Bezlerini yıkar, şişelerini, kaplarını şartlarsın bebenin. Gelinin odasını siler, süpürürsün. Yaparım. Siler, süpürürüm hanımım. İyi. Satı sana bebek bakmayı öğretiverir. Hanım ayağa kalkınca elini öpmeye davrandı Zinet. Kadın görmezliğe gelip hızla ilerleyince az kaldı düşüyordu. Ellerini karnının üzerine kavuşturup bekledi uzaklaşmasını. Gövdesinin yeni halini yadırgadı biraz. Boştu karnı, bomboştu. Oysa 3 hafta öncesine kadar satının ona öğrettiği gibi hanımların önünde el pençe divan durduğunda ellerini yüksek bir sehpaya dayamış gibi duruyordu. Kimseye belli etmeden okşuyordu hafifçe karnındaki bebeği. O bebe yaşasıydı, zinete yeni kapılar açacaktı. Bu evdeki konumunu bir yanaşmadan küçük geline çıkaracaktı büyük bir ihtimalle. Ne demişti Yusuf? Bir seher vakti çizgili pijamasını geren dimdik kamış ile yatağına giriverdiğinde. Dellenme kız, rahat bırak kendini. Koynundaki seyiz memo değil, küçük ağa, demişti. Zinet önce sıyrılmaya çalışmıştı Yusuf'un kollarından, sonra sol tarafındaki döşekte Satı'yı aramıştı. Satı yatağında yoktu. Ayak yoluna mı gitmişti acaba? Yapmam ağa, Satı bacı su dökmeye gitmiştir. Gelir şimdi, irezil oluruz ikimiz de. Gelmez. Anamın yanında yatıyor. Niye ki? Onun yeri burasıdır. Sus kız sus, demişti Yusuf. Çok konuşuyorsun biliyor musun? Bir eliyle memelerini yoğuruyor, diğeriyle bacaklarının arasını okşuyordu. İçi çekilmişti Zinet'in. Ağzını öpmüş, dilini ağzına sokmuştu Yusuf. Sonra onu sırt üstü yatırmış, bacaklarını yanlarına açmış, üzerine çıkmıştı. Donunun eliyle aşağı çekelemiş, sert organını içine zorlamıştı kızın. Kız, acı ile zevkin saç örgüsü gibi tek olduğu bir duyguya ilk kez tadıyordu. Genç adamı elleriyle göğsünden iterlerken, beline doladığı bacaklarıyla da kendine çekiyordu farkına varmadan. Çabuk boşalmıştı Yusuf. Bağıra, böğre sırılsıklam etmişti Zinet'i. Sonra sırt üstü devrilip derin derin solumuştu bir süre. Derken dizlerinin üzerine doğrulup ayaklarına düşmüş pijamasını yukarı çekmiş, sonra da kalkmış çıkıp gitmişti odadan hiçbir şey söylemeden. Birinci kasetin B yüzü burada bitti. Devamı ikinci kaset A yüzünde. Sayfa 44.